Ayrım 9, sayfa 118. Tabii İran'dan haberi olmayan İranlılar da var. Ama birinciler daha kalabalık bir grup ve geçmişin İran edebiyatı ölümsüz dizeleriyle yaşayanların dilini zenginleştiriyor. Kaşari şehrindeki fakir giyimli, kültür mirası, mirası ferhenk memuru, insanı hayrette bırakan bir belagat ve düzgünlükle konuşuyor. İran'da yolsuzluk yapanlar zümresi okkalı yolsuzluk yapıyor. Ama geniş vatandaş kitleleri bizdeki gibi iş bitirici değil anlaşılan. Köşedeki eski hamamı yıkalım, han dikelim, işi bitirelim. Falan yerdeki mezar taşlarını okutalım. Yazık değil mi? Cahil kalsınlar safhasına henüz ulaşamamışlar. Dedelerinin ortamında yaşıyorlar. Fars eyaletinin göbeğindeki Yezd'de herkes mahalle meclislerinde toplanıyor. Mahallenin küçük meydanının bir köşesinde 10 Muharrem'deki şebih törenlerinde gezdirilen nahl, iri süslü hurma ağacı şeklindedir. Yatıyor. İnsanlar hüzünlü ama tevekkül içinde. O arada hayatın güzellikleri ve geçmişi mirasıyla oyalanabiliyorlar. Televizyon seyredilmiyor, sohbet ediliyor veya kitap okunuyor. Tahran'da kitapçılar caddeler dolusu. Mesela Franco İspanyası, Büyük Petrol Rusyası üzerine cilt cilt tercümeler, basım ucuz, telif hakları dikkate alınmıyor. Yabancı kitaplar tekrar basılıyor. Sanayileşen Türkiye'nin aksine bir konum. Farsça herkesin dili, herkes iyi konuşuyor ve okumuşlar iyi yazıyor. İran etnik sorunlardan muzdarip değil. Bir imparatorluk havası var. Ama petrol dışında sanayi nasıl kurulacak ve gelişecek? Horasan, Mazandaran'ın bereketi bu koca ülkenin kurak bölgeleri yanında bir hiç. Bugünkü tarım ve sanayi eski İran medeniyetlerinin ulaştığı saygınlığa ne zaman ulaşacak? Yeryüzünün en eski ve büyük şehirleri burada ve aslında küçük yerleşmeler dahil her biri tarihi eserlerle donanmış. Bu küçük yerleşmeler dahil ülkelerin her biri muhteşem eserlerle dolu. Bu küçük yerleşmeler fakirlik ve gelişememenin coğrafyasında teşkil ettiğinden ayrı bir zamana gidiyoruz. Gelişmemişliği illa olumsuz anlamda değerlendirmeyin. Avrupa'nın eski şehirlerinde olmayan bir yaşam, aile ve sülale dizini halen bu şehirlere bir hava veriyor. Orta Doğu'nun tarihi kentlerini korumak güç ama bu nedenle aynı zamanda da kolay olmalı. İran'ın yaz şehri evvela sanayinin vuramamasından, sonra da mahalle ve sülale dokusunun bozulmamasından dolayı geçmişi geleceğe taşımış. Tabii İranlı restoratör, mimar ve ustaların bizimkilerle mukayese kabul etmeyecek kadar işlerini bilmesinin bunda payı büyük. Orta Doğu'nun tarihi kentlerinin ortak bir sorunu var. Eski şehirler, yani tarihi dokunun en önemli kesimini barındıran merkez, hızla gecekondulaşıyor. Ya eski sakinler fakirleşmiş ya da bir takım göçmenler burayı istila etmiş. Ya binalar zamanın ihmaliyle çöküyor ya da şehirlerde bu yeni gelenlerin cebi biraz para gördükçe binaların üstüne biriket kat çıkılıyor. Ondülünden surdun durmalar ilave ediliyor. Olur olmaz yerler şıklık olsun diye fayansla kapatılıyor. Zavallı vakıflar idaresi ve eski eserler de bunlarla boğuşmaya çalışıyor. Bazen bu dediğim kurumlar bu eski mahallelerin bir kesimini ele alıyor ve restore ediyor. Ne var ki bu nadide binaların içine yerleşecek sınıflar kentin çok uzak çevresinde restore edilen bu gecekondu mahallesinden bir haber yaşıyor. Tek tek restore edilen bu binaların her birini bir resmi büro veya toplumsal kulüp olarak düzenlemek de mümkün değil. Cihanın nısfı, yani yarısı olan İsfahan kentinin yarısı da bu arsız meskenleşme ile mücadele etmek zorunda. İran'ın gerçekten becerikli ve üstad restoratör ve mimarları saçını başını yoluyor. Aklıma hemen Süleymaniye ve Fatih semtlerinin etrafındaki oluşumlar geliyor. Bu iki semtimizi toptan ele alıp düzenlemedikçe her girişim kanseri aspirinle tedavi etmeye benzer. Mescid-i Cuma, Selçuklu devrinin bu haşmetli yapısı İran ve İslam tarihinin bütün safhalarını yansıtıyor. Restorasyonu çetin sorunlar içerdiğinden olacak pek ilerleme görünmüyor. Şu sıralar bu büyük camiyi gezen grupların sayısı artıyor. Daha doğrusu 1980'lerde burayı ıssız bir tarihi eser olarak geziyordunuz. Şimdi ise başını kerhen örten kuzeyli hatunlar ve kocaları kültür turizmi yapıyor. Yaş ortalaması 50'nin üstü. Bir takım konferans ve resmi toplantılar İsfahan'a yönlendirilmiş. Bu seminer gruplarından birinde İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve eski Alman Cumhurbaşkanı Richard Weizsäcker de var. Weizsäcker camiyi gezen gruba mihmandarlık yapan mimarın bilgisinden ve ince mizahi üslubundan çok etkilenmiş. Bir kusurları var, çok şey biliyorlar, hem de süzülmüş bir hamur var diyor. Evet, çünkü iyi edebiyat ve şiir biliyorlar. Bu genç mimar, eminim ki klasik İran şiirinden onlarca hatta yüzlerce beyti ezbere bilir. Sizde dahi artık klasik edebiyatı bu kadar iyi bilenler azalmaya başladı. Bu parlak üslup ve mizah, o edebi bilginin eseri dedim. İranlılar, batıya yöneldikleri kadar dedelerinin mirasını da dağarcıklarında götürüyorlar. sanayi ve zirai üretimi bizdekinden çok düşük olan bir ülkede bütün Balkanlar ve Orta Doğu ile mukayese kabul etmeyecek bir aydın sınıfın varlığını başka türlü izah edemeyiz. Okumak, çizmek, şiir ve müzik, çöllerin, kayalıkların, yeşil vahaların ortasındaki bin yıllık şehirlere başka bir hava veriyor. Ve insan bu ülkenin kültürel mirasının ayakta kalmasını ve insanların mutluluğunu içtenlikle istiyor. Eğitim, mevcut kültürün gelecek nesillere aktarılması demek. Bu görevi sıra, tahta, harita, öğretmen ve müdürden oluşan bir manzaradan, yani okuldan beklemek saflıktır, yeterli değildir. Kültürel miras bir gönül arışverişidir. Büyük babasını ve büyük annesini sevmeyen torunlar, torunlarına vaktinden ve cebinden fedakarlık yapmayan büyük ebeveynler mirası aktaramaz. Manasız bir çekirdek aile kültürü bütün dünyada kuşaklar arası uçurumu büyütüyor ve klasik kültür yeni kuşaklara aktarılamıyor. Ben doğrusu İran'ın siyasi rejimini pek dikkate almıyorum. O ülkelerde bir gelecek görüyorum. O da geçmişini her devirde, her rejimde, her istidada saklayabilmiş olmasından ileri geliyor. Bir İran kültür dünyası vardır. Ferdowsi'nin Firdevsi türbesine Persepolis esintili bir mozole. Pabuç çıkarıp giren uzak Tacikistan'ın aydınlarını hatırladım. Hala Ferdowsi, 10 beyit bilmeyen Tacik ümmi cahil sayılıyor. Hala Hayyam, Sadi ve Hafız ezbere öğreniliyor. Sazımanı Bastanı İran. İran Kültür İdaresi, İran kültürünü koruyan tek organ değil. Onu her sınıf ve bölge halkı koruyor. Sade İran'dakiler değil, okuma yazma bilmez Afgan Peştunları, uzaktaki Pamir Tacikleri de onu ezbere bilir. Tus'ta Ferdowsi'nin mezarındayız. Çoluk çocuk herkes İran'ın milli şairini ziyaret ediyorlar. 10. yüzyılın büyük şairi aliterasyonları ve sadeliğiyle, Fars dilinin müziğiyle mısralarını döktürürken, Batı Avrupa'nın henüz böyle bir düzeyden çok uzak olduğu belliydi. Şehname'yi ısmarlayan Gazneli Mahmut'tur. Şehname'de efsanevi hükümdar, Feridun'un 3 oğlundan en iyisi, İrek'in soyundan gelen İranlılarla, kötü oğul Turun soyundan gelen Turanlıların, Türklerin, kavgaları destanın bitmez tükenmez malzemesi. Dahası var, Ferdowsi Arapları da sevmiyor. Es şiiri şoturu hordeniz hosmar, Arap ra becai reside eskar, ki tacı ki yani konet arzu, tufu bertu eyger, duunu felek tufu. Deve sütü içip çekirge yiyen Arap, işi o raddeye getirdi ki kayzer tacı giymek istiyor, tuf sana ey feleğin çarkı. Arapçayı mümkün olduğunca az kullanıyor. Destanını derleyip kaleme alırken, acem diye küçümsediği İran dilini dirilttiğinde fark etmez. Bisi renc bordem, derin sağlı si. Acem zinde kerdem, bedim parsi. 30 yılda çok zahmet çektim ve Fars dilinden acemi dirilttim. Ferdowsi uzun zaman İran milliyetçilerine önder oldu. Onu diğer şairlerden daha çok sevenler var. Kolay ezberlenen şiiri bazen bir hükümdarın, bir rahibin, bazen bir köylünün saf diliyle kaleme alınmış ve asırların zihnine kazınmış. İnsanlar değişiklik istiyor. Kadınların kılığı değişiyor. Çatıları çanak antenler kaplıyor. Türkiye televizyonu izleniyor. İran üniversitelerini 3. dünya üniversiteleriyle karşılaştıramayız. Derse hazırlamayan hocayı, talebe sınıfı boşaltarak protesto ediyor. Kadın öğretim üyeleri de erkeklerden aşağı kalmıyor. Meşhet Üniversitesi'nde tarihçi meslektaşlarımızla oturup sohbet ediyoruz. Şikayet konusu iki ülke arasında akademik ilişkilerin olmaması. İran tarihi ve diliyle istesek de istemesek de, sevsek de sevmesek de vazgeçemeyeceğimiz bir ülke. Bizim binamızda payı olan malzeme. İran eski bir medeniyet. O eski medeniyetin hoş, görkemli çizgileri kadar barok ve frapan yanları da var. Türk resmi, kültürü ve hatta dini ritüeli İran'a göre pek sade. Bunu görüyorsunuz. Ama bir tarihte Şiraz'da Hafız'ın kabrinde Yahya Kemal'in ünlü şiirini okuyanlar, İranlılar hayret hüşkranla alkışlamıştı. Haklı gerekçelere dayansa bile kavimlerin arasında itişme değil, konuşma her zaman daha soylu bir davranış biçimidir. İranlılar Türkiye'de yaşamaktan, İstanbul'da gezmekten ve eğlenmekten de memnundurlar. İran ülkesinde çok şeyler göreceğimiz ve seveceğimiz açık. Vizeye lüzum yok. Gidip görmeli, sınırın ötesine geçsek, kat edeceğimiz her kilometrede tarihimizin ve coğrafyamızın derinliklerini nüfuz edeceğimiz açık. Rejimler, idareler İran'ı fazla ilgilendirmemiş. Gelene kendi dili ve şiiriyle karşı durmuş, bu silah etkin olmuş. Mağlup Yunanistan'ın galiplerini yenmesi misali, mağlup İran hep fatihlerini yenmiştir. Orta Doğu'da etrafı etkileyen iki kuvvet var. Dili, edebiyatı, felsefesiyle İran, askerlik ve bürokratik geleneğiyle Türkiye, İran'da beynelmiler ölçülerde çok iyi yetişen, şu anda çoğu yurt dışında yaşayan bir aydın sınıfı var. Bu iç içe yaşayan iki ülkenin birbirini tanıması, kültürel hafızasını tazelemesi gerekli. Her yerde İran, Daskleyon'da da. Daskleyon, Bandırma civarında, Kuş Gölü'nün kıyısında, Hisarlık Tepe mevkiindeki bir harabe. Bu bölgedeki Frigyalıları, Hellespont Frigyası, yöneten İran, satrapının, yani valinin sarayı, satrapın avlandığı göl ve çevresine bakıyor. Kazı yerine yaklaştığımızda, daha sur duvarlarında İran örgüsü kendini tanıtıyor. Heyecanlanmayacak gibi değil. Orta Asya'da gördüğümüz İran sur örme teknikleri burada. Akdeniz çevresinde de karşımıza çıkıyor. Her yerde İran. Burada bulunan mühürlerden satraplık merkezinin Hisarlık Tepe'de olduğu Ekrem Akurgal'ın kazılarından anlaşılıyordu. 20 yıldır Tomris Bakır'ın yönettiği kazı alanına giriyoruz. Birçok dilin konuşulup yazıldığı bulunan epigrafik malzemelerden yani kitabelerden anlaşılıyor. Ahamenişler yerindeki Asya'yı hükmeden Akdeniz'de uzanan Büyük İran İmparatorluğu'nun bir eyalet merkezi. İran, M.Ö. 5. asırdan itibaren Hindistan sınırlarından Orta Asya'ya, güneyde Suriye, Filistin ve Mısır'a, batıda bütün Küçük Asya'yı hükmediyor. Ahamenişler devri, İran'ı bugünkülerin ceddi. Dili elbette geçirdiği evrim itibariyle farklılaştı ama bugünkü Farsça'nın atası olduğu kesin. Hatta Yunanca ve Sami dillere göre çağımızdaki torunuyla ilgisi daha da güçlü. 2000 yıldır pek değişmeden yaşayan tek istisna. İsa'nın doğum sıralarındaki edebi ve dini dilin olduğu gibi korunup zamanımıza aktarıldığı İbrancadır. Geniş İran İmparatorluğu'nun merkezleri her köşeden başkent Şuşa'ya ve Persepolis'e kadar Roma devrinde olduğu gibi taş döşeli yollarla bağlıydı. Tabii bunu Romalılardan 5 asır önce becermişlerdi. Hem de ne yol. Ankara civarında Gordion'da bir parçası var. Bandırma civarı Daskleyon'da daha başka bir mükemmel parça. Bu imparatorlukta ulaşılamayan köşe yoktu. İran İmparatorluğu'nun eyaletlerini satraplar yönetirdi. Doğudaki eyalet Horasan, doğu demek, batıdaki uç eyalet İyonya demek olan Yunanistan'dı. Dünyayı imparatorluk yönetmeyi, vergi koymayı, askeri denetim, asayişi sağlamayı ve parlak imparatorluk protokolünü eski çağ ve orta çağ İran imparatorlukları öğretmiştir. İran'ın törensel başkenti Persepolis, yaşanan ve oturulan bir başkent olmaktan çok, imparatorluk şaşasının sergilendiği, milletlerinin temsilcilerinin ihtişamından çarpıldığı bir yapılar bütünüydü. Bütün dünyanın sanatları burada mezzedilmiştir. Sütun başlıklarında Hint, devasa sütunlarda Yunan İyonik üslup, tas salonunda ve sayısız bölümlerde Mezopotamya ve Mısır'ın etkileri vardı. Ama buna rağmen her şey İran'dı. Hele milletler salonunda şahlar şahına hediyelerini getiren Lidyalı, Karyalı, İyonyalı, Kapadokyalı, Baktriyalı, Soglianalı ve diğer temsilcilerin tasvir edildiği kabartmalar bir imparatorluğun şaşasını bugün bile ziyaretçilerin yüzüne çarpar. İran tarihinin her zaman onu yönetenler ve yönetilenler tarafından hissedildiği ve İranlıları yönlendirdiği açıktır. Uygarlık tarih bilinci ve yaşanan tarihe bilinçli ve bilgili bir saygıdır. Bu muhteşem sarayı İskenderiye yaktı, yıktı. Hani doğuyu ve batıyı birleştirmek için sefere çıkmıştı. Bunun en güzel örneğini yok etmesi, iddialı önderin aşamayacağı bir ihtişama dayanamadığını gösterir. Daskleyidon kazılarında en çok göze çarpan bölüm bir Zerdüştî sunağı ve ibadet yeri. Oldukça iyi korunmuş ve kazı heyeti büyük dikkatle kazıyor. Belki yakın zamanda bu civarda bir sessizlik kulesi de bulunabilir. Bu kulelerde Zerdüştî cenazeleri yüksek bir katafalka bırakılırdı. Su, ateş ve toprak temiz ve mukaddes olduğundan temiz olmayan cesedin yakılması, gömülmesi veya suya atılması caiz değildi. O nedenle vahşi kuşlar ile akbabaların cesedi parçalamalarına terk edilirdi. Profesör Tomris Bakır kazılarda bir hayli Pers deli sunak buldu. Yüksek bir sanatla karşı karşıyayız. Uzak İran'ın her köşesinde benzerini göreceğimiz eserler. Anadolu toprakları çok bereketli, burada yaşayan milletler gibi burayı uzaktan idare edenlerin de kalıntıları var. İranlılarınki Daskleyon gibi kazılarla ortaya çıkıyor. Roma kalıntılarına her köşede rastlanıyor. Güneydoğu Anadolu'da Mezopotamya kültürlerinin kalıntıları Sultantepe'de olduğu gibi Sümerce arşivler bulunuyor. Ülkenin her köşesi eski dünyaya hayran olan insanları heyecanlandırıyor. Anadolu bir dünya, uzun tarihin ve geniş coğrafyanın en seçme örnekleri burada. 11. asırdan beri güzel ve zengin bir ülkeye sahip olduk. Gezip görmek lazım. Rusya. 13. yüzyıla kadar tarihi Rusya'nın hafızasını Türkler, Poloveç yani kumanlar sayesinde kazınmıştır. 13. yüzyıl başlarında kendilerini önderlik eden Tatar adlı bir Moğol kabilenin ardı sıra Asya havalesini bütün Kıpçak Türk kabileleri Rusya'yı istila etti. Altın Ordu Hanlığı dedikleri devletlerin hakimiyeti 200 yıl kadar sürdü. Altın Ordu'yu asıl tepeleyen bir başka Türk cihangiri Timurlenk oldu. Parçalanan devletin izleyicileri olan Kazan ve Astrahan hanlıkları 16. yüzyılda Rusya tarafından ilhak edildi. Üçüncü parça Kırım Hanlığı'ydı. 15. yüzyılda Osmanlı'ya tabi olması onun tarihi oldu. 200 yıl daha çevreye hükmetti. Rusya ile kavga etti. Polonya ve Litvanya gibi kendisiyle birlikte Avrupa sahnesinden silinecek devletlerle müşterek bir tarih yaşadı. 18. yüzyıl sonunda Rusya bütün Doğu Avrupa'nın hakimiydi. Türkiye ile hiç bitmeyen bir didişme onun tarihinin ana noktasıydı. Rusya'nın kardeş saydığı ve kurtarmaya niyetlendiği Güney Slavları Türkiye'nin uyruğuydu. Kırım, Kafkasya ve Orta Asya hanlıklarındaki Türk kavimlerde Rusya'nın hakimiyetine geçmişti. Osmanlı padişahı halifeydi ve Karadeniz'in kuzeyindeki Müslümanlar arasında padişah olarak anılarda yaşıyordu. Bütün Rusyaların çağrı ise Slav milletlerin beklediği kurtarıcıydı. Ama 2. Aleksandr'ın orduları Bulgaristan'a girdiği an işin sihri kayboldu. Kurtarıcı ordunun subayları biz Bulgar köylülerini kurtardık ama bizim mucikleri kim kurtaracak diye mektup yazıyorlardı evlerine. Doğrusu Rusya'nın Türkleri de batılılaşan Rusya sayesinde batılılaşmaya başlamıştı. Bir tarafın köylüsü öbür tarafın ise aydını kurtarılmaya muhtaç durumdaydı. 19. yüzyılın son savaşı 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi oldu. Ruslar Ayastefanos yani Yeşilköy'e kadar gelmişlerdi ama perişan durumdaydılar. Ordu hastalık ve kıtlıktan dökülüyordu. Bütün Avrupa karşılarına dikilmişti. Türk İmparatorluğunu sevdiklerinden değil Rusya'dan nefret ettiklerinden. Üstelik sevdikleri kardeşleri Bulgarlar Başbakan Stambulov'un kişiliğinde Alman-Avusturya bloğuna yatıyor ve Rusya'yı hayal kırıklığına uğratıyordu. Dünya feministlerinin ünlülerinden ve sonraki Sovyetlerin büyükelçilerinden Bayan Aleksandra Kollontay, Bulgaristan'daki Rusya komiserinin kızı olarak bu dönemin havasını hatıralarında yer veriyor. İkinci Abdülhamit gibi dünyayı son derece iyi kavrayan bir hükümdar ve onun kadar akıllı olmasa da Rus ruhuna inanan Üçüncü Aleksandr, iki devlet için barış ve sanayiden ve mariften daha hayırlı bir süreç olmadığını anladı. Balkanlarda Rus diplomatları cirit atıyordu. Kafkasya ve Orta Asya'da da Osmanlı konsolosları. Her iki tarafta birbirinin pan-İslamizm ve pan-Slavizm'den korkuyordu. İyisi mi? Barış yaşasındı. 20. yüzyılda kavga etmedik. 1920-22 arası müşterek düşmanlara karşı bir ittifak dönemimiz var. Tıpkı 18. yüzyıl sonunda Napolyon'a karşı birleşen Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya'nın 7 Adalar Cumhuriyeti'ni kurması gibi. Stalin devri ve 2. Dünya Savaşı sonrası Türkiye için bir kabus oldu. NATO kurulduktan sonra da Rusya güneyindeki komşudan rahatsız oldu. Gerilime girmek komşular için hiç hayırlı değildi. Rusya ve Türkiye Avrupa ile Asya ile olduğundan ve olacağından daha tutarlı ortaklıkları olduğunu anladılar. Zaten asıl o dünyalar ile iyi geçinmek için birbirleriyle işbirliği yapmaları gerekiyor. Putin bu yüzyılın büyük devlet adamı olduğunu gösterdi. Rusya tarihinin zeki adamlarından ama asıl önemlisi düzenli ve kariyerinin icablarına bir Prusyalı gibi uymayı bilen nadir Ruslardan. Karşısındaki Türkiye Başbakanı da kim ne derse desin bu milletin önemli bir vasfına sahip, açıklık ve dostluk gördükçe derhal anlıyor ve ona göre hareket ediyor. Putin Türkleri anladı, sade ve açık bir politika izliyor. Bu yaklaşımlar ülkemizin Avrupa Birliği ve ABD karşısındaki konumunu güçlendirmektedir. Rusya ile müşterek iktisatiyatımız yıldan yıla katlanarak gelişiyor. 1990'ların başında dahi kim derdi ki 10 milyar dolara aşkın bir ticari akış söz konusu olacak? Rusya'nın merkezinde iş merkezleri kuruluyor. Tabii Odalar Birliği'nin başındakiler ve başbakanlığı bürokratları ananevi sarsaklıklarından birini daha gösteriyor. Türk-Rus işbirliğinin duayenlerinden biri olan Tarık Şar'a heyete ve ziyaretlere davet bile edilmemiş. Burada bazı sorular ve sorunlar akla geliyor. Rusya-Türkiye kültürel işbirliği amatörce ve halk tipi gidiyor. Kurumlaşma noktan. Hala hiçbir üniversitemizde Rusya tarihi, hukuku, dini müesseseleri üzerinde çalışan, iktisadi coğrafi etütler yapan kürsüler dahi yok. İstanbul'da Tarlabaşı Caddesi'nde kurulan İspanyolların Cervantes Kültür Merkezi'ne gıpta ile bakıyorum. Gençlerimiz İspanyolca lisan kurslarını dolduruyor. Peki Rusların Pushkin Enstitüsü nerede ve niçin Moskova'da Yunus Emre Türk Kültür Enstitüsü diye bir sempatik bina yok? Görülüyor ki karışık evlilikler, gençlerin gidip gelmesi, tercümelerin ve orijinal araştırmaların sayısını yeterince artırmıyor. Ve iki ülke birbirini el yordamıyla tanımaya devam ediyor. Türkiye ve Rusya birbirlerini 500 yıldır tanıyorlar. 300 yılı biraz aşkın bir süre boyunca da hep savaştılar. Bu 300 yılın son 86 yılı sulh dönemidir. Ama 1918'den beri gerçekten barış ve işbirliği yaşandığı gibi aşırı gerilimli dönemler de olmuştur. Gerilim Stalin dönemine mahsustur. İlk zamanlarda birlikte sanayi tesisleri kurmaya kadar giden işbirliği kısa zamanda tehditkar bir politikaya dönüştü. Ve soğuk savaş dönemi de dediğimiz 50 yıl boyunca Türk-Rus ilişkileri maalesef öbür NATO ülkelerine göre en yoğun şüphe ve kapalılık içinde sürdü ve bunun çok olumsuz sonuçları oldu. Rusların turisti değil, alim ve uzmanları bile Türkiye'ye gelemezdi. Hele Asya ve Volga Cumhuriyetlerindeki Türk halkların Türkiye ile teması hiçbir şekilde mümkün değildi. İlişkilerin bu karanlık döneminde bu kavimlerin görüp dinleyebildikleri tek şair Nazım Hikmet'ti. Kim ne derse desin onun Türkiye'yi Azerbaycan'a taşıdığı bir gerçektir. Sovyetlerin ilk dönemindeki ilişkilerden biri de heyetlerin ziyaretiydi. Voroşilov'un Ankara ziyareti Sovyet dünyasında unutulmaz tesirler bırakmıştır. Güya dans bilmediği için Cumhuriyet balosunda bir hanımın dans davetini reddetmek zorunda kalmış ve sıkıntısından dönünce bütün Kızıl Ordu subaylarına dans öğrenmeleri emrini vermiş. Ziyaret sonrası Moskova'daki askeri arşivlerde bu emirname aranmalı.